Ayrım 48. Sayfa 462. Gorev başını salladı. Sonra saatine baktı. Safa buraya saat kaçta geleceğini söylemişti. Her an gelebilir. Öyleyse eve dönelim. Köprünün üzerindeyken Razan durdu. Elini Gorev'in omzuna koydu. Son bir sorum daha var. Hayır, artık sorum oruyor kişim. Konuştuklarımızla ilgili değil. O kadını, Safa'yı yani seviyor musun? Bu seni neden ilgilendiriyor? Sadece basit bir soruydu Nikolay. Sorarken bir kurnazlık falan düşünmedim. Bana güvenirsin değil mi? Tanıdığım herkesten çok. Öyleyse söyle. Her şeyden önce Safa gerçek adı mı? Gorev tereddüt etti. Değil. Gerçek adı Karla. Bana ondan bahset. Nerede tanıştınız? Moskova'da, üniversitede. Farklı bir hayatı vardı. Seninle birlikte askerlik yapmamızdan çok önce. O zamanlar senin için bir şey ifade ediyor muydu? Hem de nasıl? Razan, Gorev'in yüzünü inceledi. Sonra döndü. Çok uzaklara bakmaya başladı. Bütün iyi taraflarına, sana duyduğum büyük saygıya rağmen tuhaf bir insansın Nikolay. Ne bakımdan tuhaf? Benim yaptığım iş karakter tahlilini gerektiriyor. Hayatım buna bağlı olabilir çünkü. Onun için seninle açık konuşacağım. Dost olduğumuz bütün bu yıllar boyunca gerçekten sevdiğim bir kadın hatırlamıyorum. Senin için buna hiç vakit yoktu. Bu süre içinde birçok kadın oldu tabii. Bunlardan bazıları da seni sevdi. Hem neden sevmesinler ki? Her zaman çekici biri, saygın, yakışıklı ve akıllı bir subaydın. Seni neden çekici bulduklarını anlamak zor değil. İşim. Bütün bunları seni utandırmak için değil, sana kendini anlamanda yardımcı olmak için anlatıyorum. Biliyor musun? Çünkü sen sevgiye gerçek bir aşkla karşılık veremezdin. Hep başka bir şeylerle, işinle, meslek hayatınla ya da bir davayla meşguldün. Psikologların bu durumdan sürüyle malzeme çıkaracaklarından eminim. Geçmişinin insanı nasıl şekillendirdiğini, genç yaşta annesini ve babasını kaybetmenin nasıl insanı ilişki kurmakta çekingenleştirdiğini, çünkü sevebileceklerin de kaybetme korkusuna kapılacağını falan filan. Kendi meslek hayatına ya da bir davaya adayarak insanı uzak tutmak o kadar kolay ki, bu geri çevrilme ya da terk edilme korkusu değil. Ne bu işim? Bir çeşit amatör psikologluk mu? Belki ama önce bırak da bitireyim. Bak, senin konunda bu Karla'nın tamamen değişik olduğunu düşünüyorum. Bir erkek ile bir kadın arasındaki ilişkiyi düşününce işin içinde bir seven ve sevilenin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir taraftan onun seni, senin onu sevdiğinden çok daha fazla sevdiğini görürken, diğer taraftan da kalbinde onun bir yeri olduğunu da hissediyorum. Hayatında onun çok önemi var. Belki de düşündüğünden fazla. Belki. Düşünürsen aranızdaki ilişki bittiğinde gerçeğin farkına vardın. İşte o zaman gitmesine izin vermemek, riski göze alıp ona bağlanmak gerektiğini anladın. İyi bir kadın, karın olmasından gurur duyacağın bir insan olduğunu gördün. Oysa o zaman riske girmek istemedin, öyle değil mi? Doğru. Söyle öyleyse neden? Gorev sigarasını fiskeledi. Karışık bir işim. Kim bilir? Belki de geçmişim hakkında birine bağlanmaktan çekindiğim konusunda söylediklerin doğru. Ama Karla Moskova'ya sadece bir yıl için gelmişti. Onun için ayrılma zamanı gelip çattığında kendi yolumuza gitmek zorundaydık. Haklıydık da. Karla gerçekten serbest değildi, nişanlıydı. Onun için önemli olan bir meslek hayatı ve bir davası vardı. Görüyorsun işte. İşler hiç de sandığın kadar kolay değil, öyle değil mi? Ama bana kalırsa seninle birlikte olmak için her şeyi teperdi. Belki de haklısın ama o adımı atamadım işte. Şimdi serbest mi? Evet. Onu seviyor musun? İşim, Karla ile birbirimizi görmeyeli o kadar oldu ki. Ben eski dostum Nikolay, onun için utanma. Yıllardır sevişmememizin de bir önemi yok. Onu seviyor musun? Evet, seviyorum. Öyleyse sana bir öğüt vereyim mi? Bana sanki istesem de istemesem de öğüdü verecekmişsin gibi geliyor. Bu giriştiğiniz iş bittiğinde kendine normal bir hayat kur. Bir yere yerleş. Bizlerin zamanı çok kısa Nikolay. Hem sen her zaman bir savaşın içinde oldun. Savaşı unutup güllerin kokusuna bakmanın zamanı gelmedi mi? Ya dava ne olacak? Bayrağı devralacak başka birisi hep bulunur. Oysa sen çok uzun ve çok ağır bir savaştan çıktın. Onun adına hayatında önemli ne varsa harcadın. Karla seni seviyor. Bana söylediklerin ve içgüdün, onun seni çok uzun zamandan beri düşleyeceğinden de fazla sevdiğini söylüyor. Ama bunu söyleyeceklerden değil o. Onun duyguları ta derinde. Kalbinde gizli olanları açığa vurmuyor. İyi bir kadın o Nikolay. Öğüdümü dinle. Onu bir ikinci kez kaybetme riskine girme. O senin 7 kız kardeşin var ya, onlar çok şeyin sorumlusu işim. Bu yaşta iyi bir yol gösterici olduğunu farkında mısın? Biliyorum. Ama sakın bunu adamlarıma söylemeye kalkma. Razan hafifçe gülümsedi. Yaklaşan nöbetçiyi görünce döndü. Adam yaklaştı. Patronunun kulağına bir şeyler fısıldadı. Razan nöbetçiyi gönderdi. Bir şey mi oldu? Diye sordu Gorev. Arkadaşın gelmiş. Onu bekletmeyelim. Razan çenesiyle malikaneyi gösterdi. Gorev evin arkasından nöbetçilerin güvenlik odasının yanından çıkan Karla'yı gördü. Genç kadını eliyle selamladı. Sonra döndü. Elini Razan'ın omzuna koydu. Burada çok kalamayacağımı biliyorsun işim. Çeçen dudaklarını büzdü, başını salladı. Eski bir deyim var, Allah'ın dediği olur. Özellikle bizim gibiler için geçerli. Planı ne kadar kusursuz hazırlarsan hazırla, bir gün birisi hiç olmaması gereken bir yerde karşına çıkar. Hiç tutukluluk yapmayacak silah ateş almaz. Seni ve beni en beklemediğim sırada öldürecek olan budur işte. Onun için giriştiğin iş her neyse yalvarırım dikkatli ol Nikolay. Öyle de yapıyorum zaten. Öyleyse gerisi kaderin ellerinde. Razan 15 dakika kadar sonra çalışma odasında sigarını sütürüyordu. Geri geri giden Plymouth'u direksiyondaki kadının yanında oturan Nikola'yı gördü. Arkasındaki kapı açıldı. Bahçedeyken gelip bir kulağına fısıldayan nöbetçi göründü. Beni çağırtmışsın işim. Yegori ve adamlarını izlemeye son vermelerini söyle, bittiğini söyle. Hemen Chesapeake'ten dönsünler. Peki işim. Nöbetçi gitti. Razan pencereye yürüdü. Plymouth'un kırmızı stop lambalarının kapıdan geçerek gözden kaybolmasını izledi. Nikola ile kadının giriştikleri işin artık o iş her neyse onunla bir ilgisi olmadığını açıkça hissediyordu. Bölüm 58. FBI Genel Merkezi Washington DC. 13 Kasım 08.15. Hoover binasının çevresindeki caddeler kordon altına alınmıştı. Metropol polisinin arabaları ve barikatlar girişleri kapatıyor, polis ve FBI ajanları gelen geçeni denetliyor, kimliklerini dikkatle incelemeden kimsenin geçmesine izin vermiyorlardı. 6 itfaiye aracı genel merkezin 10. cadde kapısının iki tarafına park etmiş, itfaiyeciler FBI adli tıp ekiplerinin dikkatli bakışları altında bombalı saldırıdan arta kalan enkazın aranmasına yardım ediyorlardı. Kursk ve Morgan, kordonların hemen dışında yer alan televizyoncuların yanından geçtiler. Basamakları tırmanarak E caddesindeki hasarsız geçitten yürüdüler. Sıkı güvenlik aramasından, kimlik denetimi, metal dedektörü ve üst yoklaması kurtulduktan sonra 6. kata çıkan asansöre bindiler. Koridorlar karmakarışıktı. İnsanlar bombadan etkilenmiş, doğu tarafındaki eşyaları ötedeki 3 kanatta alelacele hazırlanmış yeni bürolara taşıyorlardı. Bahse girerim, Jack öğleden evvel burada olamaz dedi Morgan. En azından o kadar uykuya ihtiyaç olacaktır. Kendine kahve al Alexey. Ben bu arada gidip neler oluyor bir bakayım. Morgan gittiğinde Kursk köşedeki makineden bir fincan kahve doldurdu. Sonra pencereye yaklaşıp aşağı sokağa baktı. Temasa geçmesi istenen Büyükelçilik danışmanı bir gece önceki olayların raporunu FBI'nin insan avında vardığı son durumu dinlemişti. Kursk telefon kapanır kapanmaz bütün bu bilgilerin hemen Moskova'ya iletildiğinden emindi. Durduğu yerden patlamanın sokağın karşı tarafında yarattığı korkunç hasara, binaların, dükkanların ve restoranların parçalanan pencerelerine baktı. Yüzünü buruşturdu. Nikolay Gorev'e bu çılgınlığı durdurmasını söylerken taşıdığı umut kırıntılarının yok olduğunu fark etti. Sinir gazı bombası patlatılsın ya da patlatılmasın, bu iş nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Nikolay artık yaşayan bir ölüydü. Nikolay nereye saklanmaya çalışırsa çalışsın, Kursko'nun acımasızca izleneceğini biliyordu. Canlı da yakalansa sadece Rusların ihanet suçlaması ile bile kurşuna dizilerek ölmesine neden olacaktı. Morgan başını sallayarak döndü. Murphy saçlarını yoluyor. Hiçbir yere varamadığımızı, çıkmaza saplandığımızı söylüyor. Hastaneler ile özel ameliyathanelerden bir şey çıkmış mı? Bizimkiler aramayı yarım saat önce tamamlamış. Gorev'in tarifine uyan kimse yokmuş. Kursk fincanını bıraktı. Duvardaki haritaya yaklaşıp inceledi. Alnı düşünceden kırıştı. Ne düşünüyorsun Alexey diye sordu Morgan. Arama bölgesindeki bütün Çeçen ve Arap kökenli doktorları denetlediniz mi? Tabii. Rusları değil ama. Ruslar listede yoktu. Belki de olmaları gerekirdi. Morgan çenesini sıvazladı. Ne demek istediğini anlıyorum. Belki de zamanımızı boşa harcıyoruz. Gorev'in yarısı belki de bir doktora görünecek kadar ciddi değildi. Omuz silkti. Ama peki bunu Murphy'ye söyleyeyim. Bakalım daha fazla insan ayırmaya ne diyecek. Morgan gitmeye davranırken Kursk bir şey daha düşündü. Bunun bir kumar olduğunu, zamana karşı girişilen umutsuz bir kumar biliyordu. Ama düşündükçe kaybedecek bir şey olmadığını görüyordu. Telefonu gösterdi. Bir yere telefon etmek istiyorum. Tabii, dışarı çıkmak için 9'u çevir. Morgan çıkıp kapıyı kapattı. Kursk ahizeyi kaldırıp numarayı tuşladı. Chesapeake, 13.15. Öğle sonrası Gorev ve Carla yazlık evin önünde durduklarında Winston koyunda hava soğumuş, rüzgar şiddetini arttırmıştı. Muhammed Raşit verandaya çıktı. Gözlerini otomobilden inenlere baktı. Demek sonunda döndün. Gorev Plymouth'un kapısını çarptı. Yolu biraz uzattım. Raşit omurdandı. Ben de öyle duydum. Gördüğüm kadarıyla hala hayattasın. Baş parmağıyla kapıyı gösterdi. İçeri, ikiniz de. Konuşmamız lazım. Ne oldu diye sordu Gorev. Planda bir değişiklik oldu. Washington DC 12.02. Harry Judd sıkıntılı bir adamdı. Onu sıkıntıya sokan patronunun yanında oturan FBI başkanıydı. Ya da daha doğrusu FBI başkanının söyledikleri. Judd 30 dakika boyunca Douglas Stevens'ın konuşmasını dinledi. Kulaklarına inanamıyordu. Başkan sözünü bitirdiğinde Judd hala gizli servis hayatındaki en büyük şokun etkisinden kurtulmaya çalışıyordu. Beyaz Saray'da bir köstebek olabilir mi diyorsunuz? Teröristlere yardım eden biri. Kanıtlara bakınca bu mümkün dedi Stevens. Köstebek kelimesini kullanırken tereddüt ettim Bay Judd. Ne kadar iğrenç olursa olsun hain daha doğru bir tanım olurdu. Stevens'ın kanıtlarını dinlemesine rağmen Judd hala El-Kaide'nin Beyaz Saray'a bir muhbir yerleştirmiş olabileceğine inanamıyordu. Eğer sormamın sakıncası yoksa efendim benim rolüm ne olacak? Bu kişi her kimse bulmamıza yardım etmenizi istiyoruz dedi. Koruma müdür yardımcısı Rob Owens. Bulmak derken hemen demek istiyorum. İstediğin imkanlardan yararlanmak için tüm yetkilere sahipsin Harry. Bu ortak bir operasyon olacak değil mi? FBI ile gizli servis birlikte çalışacak. Doğru dedi Stevens. Neden bir sorun mu var Bay Judd? Şaka mı ediyorsun diye düşündü Judd. Hem de ne sorun. Federal büro ile gizli servis arasında uzun zamandır bir rekabet, bir kıvılcımdan parlayıverecek bir anlaşmazlık, dolayısıyla güvensizlik vardı. FBI'nin Beyaz Saray'daki varlığı genelde iş için başvurulanların geçmişini denetlemekle sınırlıydı. Gizli servisin gözünde federaller man kafa, kaslarını şişirip dolaşan 200 kiloluk gorillerdi. Servisler arasındaki kıskançlık ve rekabet yüzünden bir tarafın diğerine bilgi aktarmaması sıkça rastlanan gerçeklerdendi. FBI Başkanı Judd'ın şüpheciliğini sezmişti. Normalde federal büronun operasyonun yönetimini ele alması beklenir. Ama bu durumda muhbirin daha çok gizli servis bölgesinde faaliyet gösterdiğini düşünerek el ele çalışmamız daha doğru olur. Endişelenmeyin Bay Judd. En azından bu sefer herkes aynı şarkıyı söyleyecek. Servis ve federal büro arasında mutlak ve tam bir işbirliği olacak. Bu konuda söz veriyorum. Judd buna ancak tanık olduğunda inanabilirdi. Öyleyse nereden başlayacağız? FBI Başkanı odayı aşınlamaya koyuldu. İşe her Ulusal Güvenlik Konseyi üyesinin geçmişini yeniden gözden geçirmekle başlayacağız. Tabii başkan dışında herkes demek istiyorum. Zaman aleyhimize işliyor. Onun için kademe kademe araştırma yaparak vakit kaybedemeyiz. Tüm imkanlarımızla girişeceğiz. İlk adımda telefonları dinlemeye alacağız. Ev ve büro telefonlarını. Bu arada karılarını, kız arkadaşlarını, sekreterlerini de izleyeceğiz. Nereye gittiklerine, kimlerle konuştuklarına bakacağız. Judd bir kaşını kaldırdı. Bazı ensesi kalınların özel hayatına girmekten söz ediyoruz, önemli kişilerin. Aynı zamanda ulusal güvenliğe karşı muhtemel bir faaliyetten bahsediyoruz Harry. Onun için bırak da bu sorunla biz ilgilenelim dedi Owens. Ya adamların e-postaları? Gerekirse onları izlemek için de yazılı izin alacağız dedi Stevens. Bunu söylerken sadece kuşkulu olduklarına karar verilen insanların özel mülkü olan bilgisayarlardan söz ettiğinin farkındaydı. Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin kullandıkları bilgisayarların çoğunun özellikle de Beyaz Saray ve hükümet binalarında bulunanların parası yönetim tarafından verilmişti. Bu bakımdan hepsi hükümet malı sayıldıklarından buradaki elektronik postaların incelenmesi için yazılı izne gerek yoktu. Öte yandan gizli servisin elinde Amerika'nın herhangi bir yerindeki hemen bir bilgisayara bağlanabilecek teknoloji vardı. Geçen bir ayın bütün kayıtlarını incele. Dikkatini çekecek herhangi bir şey ya da kuşkulu bir numaraya rastlarsan telefon şirketlerine resmi tebliğde bulunur. Numaranın kime ait olduğunu sorarız. Eğer 24 saat sonra bir şey bulamamışsak araştırmayı Beyaz Saray'da çalışan herkese, askeri personele, büro çalışanlarına, gizli servis ajanına, yukarıdan aşağı herkese yayarız. Ama bu işi yapan her kimse mutlak mantık onun acil durum odasına ve veya oval ofise rahatlıkla girebildiğini söylüyor. Onun için listeyi daraltmakla bu bilgilerden hareket edebiliriz. Her iki odada ne sıklıkta dinleme cihazı taraması yapılıyor? Gizli servis, ESIT, gizli elektronik istihbarat cihazı bulmak için Beyaz Saray'ı, Camp David'i ve başkanlık otomobil ve uçaklarını düzenli olarak elektronik taramadan geçiriyordu. Her gün, dedi Judd. Eğer gerekli bulursak saat başı. Özellikle de buraya yerli ya da yabancı resmi konuklar gelmişse ya da başkanın gece yatısına misafiri olmuşsa. Gelenin başkanın siyasi dostu ya da Hollywood yıldızı olması önemli değil. Bu durumda herkes şüpheli durumundadır. Kaldıkları odaları tararız. Aynı şeyi sekreterlerden birine gönderilen çiçek demetine de yaparız. Demet'i tararız. Stevens Rob Owens'a döndü. Dikkatinden kuşkum yok Rob ama son derece gelişmiş bir dinleme cihazını atlamış olamaz mısınız? Sanmam. Tarama çalışmaları son derece dikkatli yapılıyor. Kullandığımız araçlar da bu alandakilerin en iyisi. Owens'ın sesi güvenliydi ama hemen Judd'a döndü. Emin olmak için hiç zaman kaybetmeden acil durum odasını ve oval ofisi bir kez daha tarayalım. Ama taramanın göze batmadan odalar boşken yapılmasını sağla. Herifin gözünü açmamak gerek. Ulusal Güvenlik Konseyi korumalarını nöbet defterlerini bir kez gözden geçirsin. İyi olur. Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin alışkanlıklarında son günlerde bir değişiklik var mı bir araştır. Herhangi bir değişiklik olmuşsa hemen bana bilgi vermeni istiyorum. Tabii efendim. Owens iskemleden kalktı. Akşam 6'da buraya gelip rapor ver. Bir şeyler yakalarsan daha erken de olur Harry. Judd ayaklandı. Burnundaki yarayı kaşıdı. FBI başkanına dönmeden önce durakladı. Bir sorum var. Sor bakalım. Başkan dışında konseydeki herkes hakkında araştırma yapmamı istediğini söylediniz. Bu araştırmanın sizi de kapsadığını düşünebilir miyim? Stevens başını salladı. Beni de kapsıyor Harry. Chesapeake 13 Kasım 13.25. 36 saat. Çılgınlık bu. Amerikalıların bu kadar zamanda isteklerimizin tümünü karşılamaları imkansız. Daha şimdiden karşılamaya başladılar bile Goref. Muhammed Raşit mutlu görünüyordu. Suudi Arabistan ve Körfez'deki askerlerinin tümünü çekmeye başladılar. Bunu verilen zaman içinde yapıp yapmamak onların sorunu. Ama süreyi kısaltarak onları gerçeği görmeye zorladık. Dün akşamki bomba gibi dediğim bu mu? Gerekli bir uyarıydı Goref. İşe yaradı. Bunu sen de kabul edersin. Sen de benim gibi her görevin başarıya ulaşmasının hıza, saldırıya ve şaşırtmaya bağlı olduğunu biliyorsun. Carla ve Gorev salonun ortasında duruyorlardı. Gorev kızgındı. Bomba kullanmak kimin fikriydi? Ebu Haşim'in. Gerekirse kullanılacak bir strateji olarak aylar öncesinden planlanmıştı. Bize anlatmadığın başka stratejiler de var mı? Ukalalık etme Gorev. Hem üstelik ne zamandan beri El-Kaide'nin bütün planlarını bilmek hakkına sahip olduğunu düşünmeye başladın. Şikayet etmeye hakkın yok. İstediğin sonuçlar elde edildi. Amerikalılar süre dolmadan önce bütün tutukluları serbest bırakacaklar. Hepsi Afganistan'a gönderilecek. Rusların ve diğerlerinin de aynı şeyi yapmak zorunda kalmalarına pek bir şey kalmadı. Amerikalılar nereye kadar gitmeye hazır olduğumuzu gördüklerine göre Kuzmin ve ötekilere dayanılmaz bir baskı yapacak, süre dolmadan başkentlerini kurtarabilmek için ellerindeki tüm imkanları kullanacaklar. İstediğin bu değil miydi? Yoldaşlarının serbest bırakılması. Ya sen Karla Şerif, yoksa oğlunun eve dönmesini istemiyor musun? Ya ötekiler serbest bırakılmazsa? Bırakılacak. İnancına ne oldu kadın? Neler başardığımızı görmüyor musun? Son iki günde onlarca yıllık savaşta elde ettiklerimizden fazlasını kazandık. Amerikalılara ciddi olduğumuzu göstermek yetti. Onun için bu işi sonuna kadar götürmeye, son saniyeye kadar tehdidimizin arkasında durmaya hazır olmamız gerek. Raşit sırt çantasına uzandı. Bu kadar yeter. Bu işin planlandığı gibi gitmesinden ikinizin de memnun olması gerekir. Gorev'e baktı. Visto denen o adamla bir randevum vardı. Bu akşam 5'te. Motosikleti alman daha iyi olur. Daha sonra arabaya benim ihtiyacım olacak. Gecenin geç saatine kadar dönmeyeceğim. Raşit Karla'ya döndü. Sen de onunla git. Bakarsın yarası yeniden kanamaya başlar. Gorev masanın üzerindeki kahveye uzandı. Karla'nın iade ettiği barettasını aldı, mekanizmasını kontrol etti. Gerek yok. Zaten yeterince tehlikeye atıldı. Motoru tek başıma kullanabilirim. Benim düşündüğüm sen değilsin. Görevimiz. Söylediğimi yap. Seninle gelecek. Sen işini yaparken o yakınlarda bir yerde tehlikeden uzak bekler. Karla Gorev'in koluna dokundu. Önemli değil Nikolay. Seninle gelmeyi tercih ederim. Raşit sırt çantasının kayışlarını açtı. Çantanın içinden bir deste dolar çıkarıp Gorev'e uzattı. Visto'nun parasının geri kalanı. Ona gerekeni ver, bakiyenin teslimatta ödeneceğini söyle. Kendinize dikkat etmeyi unutmayın. Amerikalılar bizi aramayacaklarına söz vermiş olabilir ama bunun yalan olması da mümkün. Polis ve FBI'nin gözlerini dört açacağından emin olabilirsiniz. Eğer durdurulur, kimlikleriniz sorulur ya da kendinizi tehlikede görürseniz bütün hızınıza kaçmaya bakın. İşi riske atmak istemem, hele de bu aşamadan sonra. Gorev, Baretta'yı ceketin cebine kaydırdı. Endişelenme, dikkatsiz davranmak niyetinde değilim. Raşit sırt çantasından eyaletler arası bir yol haritası çıkarttı. Visto'ya malzemenin bu gece teslim edilmesini istediğini söyleyeceksin. Minibüsü nereye saklamayı düşünüyorsun? Buraya, garaja. İhtiyaç duyana kadar burada emniyette olur. Raşit haritayı açtı. Sana Visto ile buluşacağımız yeri göstereceğim. Randevu işini sakın yüzüne gözüne bulaştırma Gorev. Planlarımız buna bağlı olabilir. Ayrım sonu sayfa 472. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Harry Judd. H-A-R-R-Y-J-U-D-D. Camp David. C-A-M-P-D-A-V-I-D.